Sayfa 210. İlk Taylan, sonra Mehmetcan Tekin, Mehmet Büyüksevinç, Battal, Necmettin. Telefon rehberinin okur gibi sayıp duruyordu adları. Sonra 12 Mart'ta devletin taşeron kullanmadan sözde mahkemeler dar ağaçları kurarak öldürdükleri Deniz, Hüseyin, Yusuf, sonra Mahir, Ulaş, Cihan. Onlarca, belki de yüzlerce genç, daha birkaç ay önce İbrahim. Bugün güzel bir gün dedi Ömer. Yüreğimiz kararmasın. Ölenler boşuna ölmediler. Yeni bir dönem başlayacak. Ölenlerin hatalarından da ders almayı öğreneceğimiz bir dönem. Bu meydanı komünistlerin, işçilerin, emekçi halkın dolduracağı, sahte umutlara bel bağlamayacağımız, kimseye payandalık yapmayacağımız bir dönem. Sesindeki kuruluk ve sevgisizlik Ülkü'nün içini ürpertti. Bazen o kadar yumuşak, o kadar sevecen, o kadar geniş görüşlü olan kocasının, bazen ne kadar kuru, ne kadar soğuk ve sekter olabildiğine şaştı. Mehmet'in susuşunda nedeni belirsiz bir boyun eğiş ve içten içe bir öfke sezer gibi oldu. Bir süre sonra miting meydanından ayrılıp eve dönerlerken, Mehmet'i tanıdığını nereden bilebilirdim dedi Ömer. İyi çocuktur, hani sana sözünü ettiğim CHP'ye ödünç verdiklerimizden. İşçiler arasında seviliyor, ona güveniyorlar ama uçuk devrimciliği de bir türlü bırakmıyor elden. Ölenler kahramandı tamam ama bir o kadar da yanılgı içindeydiler. Kahramanlık devrimin bir parçası, devrimci romantizmi besleyen kaynak ama bence küçük bir parçası. Teori, hesap, soğukkanlılık, deneyim, merkezi yönetim bir de arkanda uluslararası hareket olmadıkça istediğin kadar kahraman ol, iktidara da zafere de ulaşamazsın. Ölenlerin çoğu Mehmet'in arkadaşıydı. Bazılarını ben de tanıdım. Çevrendekilerin birer birer öldürüldüğünü, yok edildiğini görürsen soğukkanlı olamazsın. Sevdiğin, saydığın ölülerin haksızlığına inanmak, dirilerin haksızlığına inanmaktan daha güç bence. Sonraki gelişmeleri ve açık toplumun önündeki engelleri kavrayabilmek için sadece 2,5 yıl süren ve 1973 seçimleriyle ilk bakışta sona ermiş gibi görünen 12 Mart rejiminin neyin hazırlığı olduğunu görmekte yarar vardır diye anlatıyordu Arın Murat. 1970-80 dönemi Türkiye'de toplumsal sınıfların, özellikle işçi ve emekçi kesimlerin hareketlendiği, aslında emekleme dönemini yaşayan, kitlelere inememiş, deneyimsiz, bölük pörçük bir solun hazır olmadığı iktidara, onların deyimiyle devrimi, yürüdüğünü sandığı dönemdir. Buna izin verilmeyeceği açıktı. Soğuk savaş dönemi koşullarında NATO ülkelerinin hemen hemen tümünde devlet içinde oluşturulmuş, 1990'lardan sonra sancılı veya sancısız biçimde pasifize edilmiş, dağıtılmış, gladyo tipi gizli örgütlenme bu dönemde Türkiye'de gerçek işlevini buldu. Devlet içindeki bu gizli güvenin kendini saklamaya gerek duymadan ilk ortaya çıkışı 12 Mart döneminde kontrgerilla adı altında oldu. Soldaki örgüt ve kişilerden daha çok ordu bağlantılı ve sol darbe eğilimli olanlar tutuklanıp işkenceyle sorgulanırken çoğu tanınmış yazar, aydın, subay olan bu kişilere gözleri bağlı götürüldükleri yerde burası Genelkurmay'a bağlı kontrgerilla merkezi. Buradan sağ çıkıp çıkmamanız bizim ve itiraf ederseniz tabii sizin elinizdedir deniyordu. Aslında yapılan bir hesap hatasıydı. 12 Mart rejiminin bu kadar kısa süreceği, dünya ve Türkiye koşullarının demokrasiye dönüşü umulandan öne alınışı hesaplanmamıştı. Sonraları varlığı dönemin tüm yetkilileri tarafından inkar edilse de kontrgerilla, gladyo tipi örgütlenmeye verilen adlardan sadece bir tanesiydi. 1973 seçimleriyle demokrasiye geçildikten sonra devletin bu yapısına dokunulamadı. Dokunulmak da istenmedi. Çünkü sol giderek büyüyen bir tehlike olarak algılanıyordu. Bu dönemin kısa bir panoraması, kanlı eylemler, terör, anarşi, ayaklanma provaları, sınıf savaşı veren sendikalar, gladyonun tetikçi kadrolarının devşirdiği faşizan hareket, işçi hareketini denetim altında tutar gibi görünen, ki bu sadece görünüşten ve devletin yanlış değerlendirmesine ibaretti, yarı legal komünist partisi, sayıları 40'ı aşan, önemli önemsiz, irili ufaklı sosyalist parti ve gruplar, sadece ideolojik değil, aynı zamanda silahlı savaş vermeye çalışan, bir bölümü devlet içindeki gizli nüvenin kontrolündeki silahlı sol örgütlenmeler, derin bir istikrarsızlık ve güvensizlik ortamında çökmüş bir ekonomi ve şaşkın bir sermaye kesimi, iktidarsız iktidarlar, birbirini izleyen zayıf hükümetli olarak çizilebilir. Fena bir toparlanma değil doğrusu diye düşündü Ülkü. Bir anda almış, Arın'ın anlattıklarını yabancı bir gazeteci gibi izlemişti. Gerçekten fena değil, soğukkanlı bir değerlendirme. Üstelik bütün bunları devletin merciğinden, hatta kim bilir belki o uğursuz gladyo çekirdeğine yakın bir yerlerden izlemiş birinin ağzından daha da büyük önem kazanıyor. Ne yapmak istediğini hala anlayabilmiş değildi. Avrupa kamuoyunu Türkiye'nin yıkanıp paklandığına, gerçekten beyaz bir sayfa açtığına, Avrupa Birliği'ne girişe hazır olduğunu inandırmak için uyguladığı cesur bir taktik mi, yoksa bunca yıllık devlet hizmetinden sonra kariyerinin en parlak dönemindeyken trajik bir siyasal intihar mı? Arın Murat sürdürüyordu. 1976 yılında 1 Mayıs, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüz binlerce işçinin katılımıyla işçi bayramı olarak kutlandı. Hazırlıklar devletçe biliniyor, izleniyordu. Ama böyle bir kalabalık ve coşku beklenmiyordu. Üstelik işçi hareketine ve alana hakim olan siyasal gücün 1920'lerden beri gizli gizli çalışan, varlığıyla yokluğu belli olmayan, 1930'lardan beri dağıldığı ve Türkiye dışına çıktığı sanılan, merkezi de kökü de dışarıda olan Türkiye Komünist Partisi olduğu istihbaratı vardı. İşçi hareketi ilk kez gerçekten tehlikeli olma istidadı gösteriyordu ve ne pahasına olursa olsun bastırılması, geriletilmesi, pasifize edilmesi gerekmekteydi. Devletin cevabı bir yıl sonra 1 Mayıs 1977'de geldi. Alanda toplanmış olanların üzerine resmi söyleme göre bilinmeyen, gerçekte kontr terör, kontr gerilla, Gladio, adı önemli değil, bu misyona yıllardan beri hazırlanan odak tarafından açılan ateş altında 30'dan fazla insan öldü, yüzlercesi yaralandı. Daha önce bu çapta bir kitle katliamı yaşamamış olan sol kesim açısından beklenmedik bir saldırıydı bu. Hemen bir hafta sonra ana muhalefet partisi liderini seçim mitinginde suikast yapılacağı ihbarı hem de dönemin başbakanından geldi. İşçi hareketi yükseldikçe ve sola kayma belirtileri gösterdikçe terör artıyor, kontr terör örgütü, daha doğrusu mekanizması giderek güçleniyor, hatta bağımsızlaşıyordu. Devletin legal güçleri ve sorumluları da şaşkındı ama müdahale güçleri ve niyetleri yoktu. 1970'lerin sonuna, 78'lere, 79'lara gelindiğinde terör, anarşi ve kaos herkesin boyunu aşmış, özellikle demokrat aydınları, öncü işçileri, sendikaları hedef alan vahşi siyasal cinayetler bir sağ-sol çatışması görünümü altında toplumu tümüyle destabilize etmişti. Geçmişe bir yolculuk hem de inanılmaz bir şey, Arın Murat'ın rehberliğinde. Ülkü oturduğu koltuğa gömüldü. Hani bazen tam uyanacağınıza yakın tuhaf bir rüya görürsünüz ve uyandığınızda hala o rüyanızı yaşarsınız. Rüya mı gerçekti, uyanışınız mı rüya, uzun süre ayıramazsınız. İşte öyle bir duygu. Güneşli sıcak bir gündü, sıcakların erken bastırdığı pırıl pırıl bir Mayıs günü, İstanbul sabahın erken saatlerinden beri dört koldan taşkınlarla gelen asi bir ırmak gibi akıyordu. Anadolu yakasından, Rumeli yakasından, şehrin dört başından ve otobüs çevre sanayi merkezlerinden, Anadolu kentlerinden, fabrikalardan, sendikalardan, gecekondu mahallelerinden, öğrenci yurtlarından, üniversitelerden çıkıp bayrakları, pankartları, davulları, zurnaları, ölülerin dev fotoğrafları, sıkılmış yumruklarıyla kol kol, akın akın Taksim Meydanı'na doğru yürüyorlardı. Ülkü yürüyüş kollarına zincirli kuyuda katıldı. Herkes kendi örgütünün bayrağı altında yürümeye çalışıyor. İşçiler sendikalarının flamasının arkasında toplanıyor, gençler kendi derneklerinin, dergilerinin, gruplarının bayrağını seçmeye çalışıyor, aydınlar katılabilecekleri en uygun müfreziyi araştırıyorlardı. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a doğru inerken binlerce kez görmüş de olsa her seferinde adeta bilerek, isteyerek kapıldığı yanılsamayı bir kez daha yaşadı. Üzerinde gidip gelen vapurlarla, gemilerle Marmara Denizi sanki daha yukarıdaydı ve sanki Beşiktaş sahillerinden karaya akıverecekti. Barbaros Bulvarı'nın üstünde durup Yıldız Sarayı'nın hizasından bakınca düz ve dik yokuştan akın akın inen insanlar kendi üstlerine doğru gelen mavi sulara kavuşup yok olacak gibiydiler. Çocukken Levent'ten çıkar, yürüyerek buralara dut toplamaya, piknik yapmaya gelirlerdi. Ağaçların altına çarşaf ve yer silkelerdik. Her biri baş parmak iriliğinde bembeyaz tatlı dutlardı. Ne bu bulvar, ne sarayın önündeki park, ne de bu yüksek apartmanlar vardı o zamanlar. 1 Mayıs'ı kutlamak için akın akın gelen işçiler de yoktu. Bahçeler, fidanlar, dutluklar vardı. Barbaros'tan aşağı doğru yürürken devrimci marşlar, türkülere, oyun havaları sloganlara karışıyor. 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı, devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. Beşiktaş kavşağında şölen kurulmuş, davul zurna eşliğinde kadınlı erkekli işçiler halay çekiyorlar. Davul zurnadan, hele de erkeklerin kalkıp oynamalarından, gürültücü gösterilerden hoşlanmadığını hatırlıyor. Seçkinci aydın düşünceleri derdi Ömer. Doğru, seçkinci eğilimlerim hep oldu. Törpülenmesi gereken eğilimler. Ama buraya davul zurna, halay, marş, slogan hepsi yakışıyor. Mehmet'in deyimiyle işçi sınıfı neyler, neylerse güzel eyler. hangi kolda yürümesi gerektiğine bir türlü karar veremiyor. En uygunu kadınlarla yürümek. Kaç gündür zaten onlarla birlikte çalışmış, atılacak sloganlardan, pankartların üstünde yer alacak yazılara, söylenecek marşlardan, türkülerden bir kargaşa olursa ne yapılacağına kadar yönlendirmişti. Parti komiseri gibi davranma. Akıllı bilgili abla rolünü gir. Bırak dernek yöneticileri götürsünler işi ya da öyle sansınlar. Ama hiçbir şeyi kaçırma. Her şeye hakim ol. Öner ve yönlendir demişti Ömer. Kocasının yaptığının da bu olduğunu biliyordu. Gittiler arasında legal alanda parti çalışmasının esasları ders 1. Kadınlarla yürümekten vazgeçiyor. Tam yanında kıpkızıl bayraklarla, sert devrim sloganlarıyla sol yumrukları havada yürüyen gençlere bakıyor. Hayır, bunlarla olmaz. Sosyalist partilerin birinin yürüyüş koluna da giremem. Bir tanıyan çıkarsa tatsızlık olur. Ömer Ulaş'ın kim olduğunu bu çevrelerde herkes biliyor. Karısı olduğumu da. Böyle bir günde bile yenilemeyen örgütsel düşmanlıklar içini karartıyor. Neyi paylaşamıyoruz? Şimdilik uzak bir hayalden ibaret olan iktidarı mı? Bu insan ve coşku selinin ortasında içine büyük bir yalnızlık ve hüzün doluyor. Arkasından biri sesleniyor. Mehmet İliç. Yüreği aydınlanıyor. Dağılma, gel bizimle yürü diyor genç adam. Sendikasının dev flamasını bir ucundan tutmuş, işçilerin önünde yürüyor. Ülkü de aralarına katılıp içlerinde eriyor. Hepsi kızıl olsa da ayrı bayrak, ayrı adlar taşıyan, ayrı marşlar söyleyip ayrı sloganlar haykıran gruplar, sele kapılmış, Dolmabahçe'den ulu çınarların iki tarafı gölgelediği yoldan akıp geçerken, yol kenarında kaldırımda durup seyredenlerin arasında Doktor Selim'i seçiyor. İlk kez saçlarının beyazlaşmış olduğunu fark ediyor. Birkaç fedainin işçi semtlerini, fabrika kapılarına beyannameleri atıp kaçtıkları 1 Mayıs'lardan bir gün önce polis tarafından evlerinden toplanıp karakollarda, şubelerde geceledikleri, bahar bayramında piknik yapmak bahanesiyle gidilen mesire yerlerinde, ormanın gizli köşelerinde alçak sesle enternasyonel söyledikleri o gizlice kutlanan 1 Mayıs'lardan çıkıp gelmiş bir hali var. Şimdi yolun kenarındaki asırlık çınarların altında durmuş, İstanbul'un tepelerinden kopup, fabrikalardan, okullardan, evlerden çıkıp, Anadolu yollarından akıp, flamalarını, bayraklarını, yüreklerini, umutlarını kuşanıp, Dolmabahçe'den ve daha birçok koldan Taksim'e doğru çıkan bu insan serini seyrederken ağlıyor. Beyaz saçlarını, yüzündeki derin çizgileri, gözlerindeki yorgun sevinci bir an göz göze geldiklerinde dudaklarında beliren biraz utangaç, biraz soluk, belli belirsiz gülümseyişi görüyor. Bu insan mahşerinin ortasında ben ne kadar yalnızsam o da o kadar yalnız diye düşünüyor. Kocasıyla birlikte yürümeyi özlüyor. Onun yanında kendimi böyle hissetmezdim. Ömer kaç gündür eve uğramamıştı. Kısacık telefonlarında işlerin yolunda gittiğini bildiriyordu sadece. Evden çıkmadan önce bir duvarın altındayız demişti. Ya duvar üzerimize yıkılacak ya da duvarı aşıp öte yana varacağız. Bu ülkede 50 yıl sonra 1 Mayıs'ın ilk kez yasal olarak meydanlarda kutlanmasının anlamını bizim bildiğimiz kadar onlar da biliyorlar. İki tarafta birbirini kolluyor şimdi. Tabii ki devrim provası değil bu ama çok büyük sembolik anlamı var. Bakalım yüzümüze gözümüze bulaştırmadan çıkabilecek miyiz içimizden? Sonra karısını dudağının iki kenarından her zamankinden daha yoğun bir sevgiyle öpmüştü. Sen yürüyüş koluna Beşiktaş'tan katıl. İstersen Umut'u da al yanına. Çocukların da görünmesini istiyoruz. Sonra bir an düşünmüş, söylediklerinden vazgeçmişti. Öyle dedim ama. Ne olur ne olmaz, bakarsın bir olay çıkar. Umut ayak bağı olur o zaman. İyisi mi yalnız gel. Meydanda seni göremem. Akşama evde buluşuruz. Güzel anlatıyorsun Arın Murat ama sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin. Sen 1 Mayıs'lara hiç katılmadın. Adını 1 Mayıs Meydanı olarak değiştireceğimizi iman ettiğimiz Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de ölmedin. Duvar üstümüze yıkılmamış, Ömer'in dediği olmuş, duvarın öte yanını geçmiştik. Ya da biz öyle sanıyorduk ama senin dediğin gibi ilk kez tehlikeli olma istidadı gösteren işçi hareketinin önünü daha başlangıçta kesmek, ne bahasına olursa olsun bastırmak gerekiyordu. Bunu tam başaramadığımızsa da denediniz. Nasıl yapıldığını, hangi güçlerin, hangi erk, hangi iktidar adına yaptıklarını 20 yıl sonra sen kendini anlatıyorsun işte. Bir yıl sonra 1 Mayıs meydanında 34 ölü yatıyordu. Birkaçı kurşunla, çoğu ezilerek ölmüşlerdi. Mehmet İliç sislerin arasından sıyrılıp bilincine kavuştuğunda önce yattığı kaldırımın sivri köşesindeki kanı gördü. Hafifçe doğrulmaya çalıştı. Böğrüne dayanılmaz bir acı saplandı. Yeniden olduğu yere yırtılmış bir kızıl flamanın üstüne kapandı. Arda arda birkaç el silah sesi duyduğunu, çevresindeki işçilere olduğunuz yere yatın diye bağırdığını hatırlıyordu. Sonra bağırışlar, uğultular, silah sesleri, koşuşturmalar, küfürler, çığlıklar, daha birkaç saniye önce kürsüden yükselen devrimci söylevlerin, şiirlerin, marşların, türkülerin yerini alan, bu bir provokasyondur, paniğe kapılmayın, çocukları koruyun, aynı yöne koşmayın türünden çığlık gibi uyarılar. Birkaç saniye süren ilk şaşkınlık ve korku dağıldığında yerinden kalkmış, daha önce planlandığı gibi kendi yönetimindeki işçi kolunu kazancı yokuşundan alanın dışına çıkarabileceğini sanmıştı. Çevresine bakındığında herkesin birbirini çiğneyerek kaçışmaya çalıştığını, pek çok kişinin yerde yattığını, ayaktakilerin ise bayrak direkleri, pankart sopaları, nereden çıktığı belli olmayan demir çubuklarla birbirlerine girmiş olduklarını gördü. Bayraklar, afişler, bildiriler, flamalar yerlerde sürünüyordu. Kürsü boşalmıştı, meydan tam bir savaş alanı görünümdeydi. Birden kafasına yediği bir darbeyle sendeledi, yere düştü, birilerinin sırtına, bacaklarına, kafasına basarak koştuklarını hissetti, kendini kaybetti. Yattığı yerde yan dönüp nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Taksim Anıtı'nın hemen önünde olmalıydı. Göğsü ve başı sancıyordu ama vurulmuş olmadığını biliyordu. Kaldırımın kenarındaki kan düşerken veya üstünden geçerlerken yarılan başından akıyordu. Bütün gücünü kullanarak doğrulmaya çalıştı yeniden. Burada böyle kalırsam ya kan kaybından ölürüm ya da polisler toplayıp götürürler. Canını dişine takarak doğruldu. Tarzan filmlerindeki orangutanlar gibi kan burnu çıkarıp iki yana yalpalayarak harbiye yönüne doğru yürümeyi başardı. Kadınlar, çocuklar, aydınlar daha çok bu tarafa yönelmişlerdi. Kendini bırakmamak, yere düşmemek için acıya direnmeye çalışırken bir ara miting meydanında ülküyü gördüğünü hatırladı. Allah vere de bu taraftan kaçıp kurtulmuş olsa. Bu halde nereye gidebileceğini, nereye doğru yürüdüğünü bilmiyordu. İçini yakan acıya rağmen kendini mutlu ve hafiflemiş hissediyordu. Hayattaydı ve polise falan yakalanmamıştı, özgürdü. Tabancasını yokladı, yerindeydi. Memnun oldu. Makineyi kaptırmaya gelmez. Üzerinden silah çıkarsa başının polisle olduğundan fazla partiyle derde gireceğini biliyordu. Silah taşınmayacak. Bizim yolumuz şu aşamada silahlı mücadeleden geçmiyor demek kolay. Ömer Hoca'nın tuzu kuru. İllegalde kaldığın sürece başın ülkücülerle, faşistlerle, goşistlerle fazla derde girmez. Patronun köpekleri de saldırmaz insana. Alana çıktı mı hedefsin. İlk silah seslerinin ne taraftan geldiğini düşündü. Anıtın önünde, yüzü Taksim Parkı'nın önündeki kürsüye dönük dururken arkadan bir yerlerden atılmış olmalıydı silah. Bir el mi, birkaç el mi onu da hatırlamıyordu. Belki sular idaresi tarafından, belki de Interkontinental'in üstünden. Sonraki günlerde poliste tanıklık yaparken, ifade verirken, sendikada, parti biriminde, fabrikalarda, mahallede tartışırlarken, başta kendi algılaması olmak üzere söylenen her şeyden kuşku duymaya başlayacaktı. Herkesin farklı bir hikayesi vardı ve herkes kendi 1 Mayıs 1977 katliamını anlatıyordu. Partinin denetiminde olduğu bilinen sendika merkezlerinde, parti basınında, sempatizan çevresi ve yan örgütlerde yaraların henüz taze olduğu, 34 ölünün hesabının sorulduğu ilk günlerde Maocuların provokasyonu olarak yansıtılmaya çalışılan olayın bir provokasyon olduğu açıktı. Ama kendileri de alanda hem de topluluğun silahla tarandığı yönde bulunan Maocu grupların böyle bir provokasyondan ne umdukları sorusunun cevabı yoktu. Sonraki günlerde düşündüklerini Ömer Ulaş'a aktardığı zaman aldığı cevap da canını sıkmıştı. Harekete verdikleri zararı, partinin gelişmesinin, hele de legale çıkmasının yolunu kesmeyi nasıl çabaladıklarını hesaba katacak olursan, aksi ispatlanana kadar kitlelere, provokatörlerin onlar olduğunu söylememizde yarar var. Ajan provokatörlerin yuvalanması için el ele verişli ortam onlarınki. Interkontinental'in terasından yüzleri maskeli profesyonellerin ateş ettiği de söyleniyor diye itiraz etmiş, yine püskürtülmüştü. Sence fazla komplo teorisi kokmuyor mu bu varsayım? Hani CIA, hani o filmlerde gördüğümüz ajanlara benzeyen ajanlarını yollamış, Taksim'i kana bulamış, ister CIA ajanı, ister Mao'cu ajan, bugünlerde ikisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Sislerin, bulutların üşüşmeye başladığı kafasının derin köşelerinden bir kış günü Zeytinburnu'ndaki gece kondunun basık tavanlı, kireç badanalı oturma odasındaki üzeri siirt battaniyesi örtülü divana ilişmiş çay içen Ülkü'nün hayali çıkıp geldi. Ne garip rastlantılar bunlar. Biraz önce neşeyle, coşkuyla 1 Mayıs'ı kutluyordu. Şimdi nerede kim bilir? Çocukların ve kadınların bindirildiği, çiçeklerle, bayraklarla, 1 Mayıs afişleriyle süslenmiş araba sağ salim çıkabildi mi alanın dışına? Ne garip rastlantılar. Ülkü Ömer Hoca'nın karısı, Ömer Ulaş, işçi hareketini katmış önüne götürüyor. Merkez biraz huzursuzsa da arkasında büyük ağabey var deniyor. Bir yere dayanmasa bu kadar atak, bu kadar gözü kara olamazdı. Merkezdekiler ipin ucunun ellerinden kaçacağından korkarlar. Muayenehanesini kapatıp semtten ayrıldıktan beri görmediği doktorla bir süre önce karşılaştıklarında söz partiye gelmiş, her zaman büyük güven duyduğu doktorun görüşünü almak için ''İlerlemeciler harekete alıp götürüyorlar.'' demişti. ''Evet, öyle görünüyor.'' diye cevap vermişti yaşlı adam. ''Ama dikkatli olmak gerek. Yurt dışındakiler iplerin ellerinden kaçacağını, harekete hakim olamayacaklarını anlarlarsa ne yapar yapar engel olmaya çalışırlar. Eskiden de böyleydi. Birkaç kişiyi polis ajanı ilan edersin, olur biter.'' Bu defa farklı. Hareket giderek kitleselleşiyor. 3-5 militanın konspiratif eylemi olmaktan çıkıyor. İşçiler akın akın geliyorlar abi. Yaşlı adam kaybetmediği bilge gülüşüyle gülmüş. Abartma demişti. Görüyorum sen de işin heyecanına kapılmışsın. Ama işçiler partiye değil, ilk yasakları için kelle koltukta mücadele eden, ücret artışları sağlayan sendikaya geliyorlar. Bana sorarsan işin gürültüsü aslında daha büyük. Her şey dönüyor dolaşıyor, insan malzemesine dayanıyor evlat. Orada, yukarıda da aspistlik yoktur. Komünist partilerin iktidarda olduğu ülkeler var. Ama komünist insan yaratılamadı daha. Kim bilir, belki daha bir yüzyıl geçmesi gerekecek. Peki komünist insan nasıl yaratılacak doktor? Önce komünist toplum kurulmadan komünist insan yaratılır mı? Mesele de bu zaten. Bu düğüm çözülebilseydi, ütopya gerçek olurdu. Yeni insanın nasıl yaratılacağını bilmiyorum. Ama nasıl yaratılamayacağını biliyorum. Belki eskiden söylediklerimden biraz farklı şeyler söyleyeceğim sana. Son zamanlarda çok düşündüm. Tek tek insanlar, ama şu sınıf, bu sınıf değil, tüm insanlar, özgür olamadıkça, yaratıcılıklarını geliştiremedikçe, sınıfın iktidarı kişinin, yani senin, benim, Ayşe'nin, Fatma'nın özgürlüğü olarak ete kemiğe bürünmedikçe, komünist insan yaratılamaz. Ama bu proletarya diktatörlüğünü reddi anlamına gelmez mi? Proletarya diktatörlüğü kurulmadan nasıl kurulur komünizm? Ben artık yaşım başım yeterince aldım. Deliler özgürlüğüm var benim. Evet, proletarya diktatörlüğünün reddi bu dediklerim. Bütün diktatörlükleri en azından teoride reddetmeden özgürlüğe nasıl varabiliriz? Halkın yarısını kesip biçip öteki yarısının özgürlüğünü, mutluluğunu sağlayacaksak yokum ben bu işte. Sizin yukarıdakiler anlamaz bütün bunları. Buradakiler de anlamaz ya, neyse. Her şey iktidar için yapılıyor. Baba Marx'ın öngördüğü uygarlık çağına ise iktidar kavramı, iktidar mücadelesi, iktidar tutkusu her alanda sona erdiğinde varacağız. Belki çok çok ileride. Yaşlanınca böyle mi düşünüyor insan? Ben de böyle reddiyeci mi olacağım yaşlandığım zaman? Evet, doktor hep biraz muhalifti, biraz orijinaldi ama kim derdi proletarya diktatörlüğüne varana kadar her şeyi reddedeceğini? Post kavgası desem hayır. Doktor hiçbir şeye aday değildi ki. Ya ne peki? Kitlelerin içinde, sınıfın içinde olmamak belki. Evet, kesinlikle bu. Kafası kanıyor, içindeki acı yayılıyordu. Neredeyse yeniden bayılacakken, hiçbir şeyi düşünmeden önüne ilk çıkan eczaneye daldı ve kapının hemen yanında ilk gördüğü iskemleye yığıldı. Ömer Ulaş, talimhanenin hemen başındaki apartman dairesinin geniş penceresinden terk edilmiş bir savaş alanını andıran Taksim Meydanı'nı seyrederken, heyecanını bastırabilmek için bir çay bardağına doldurduğu tekel konyağını yudumluyordu. Radyo açıktı. Oynak bir halk türküsü çalıyordu. Anlaşılan henüz olayların haberi radyolara ulaşmamış, yayıma sokulamamıştı. Önceden planlandığı gibi ilk silah sesi duyulduğunda hiç vakit kaybetmeden ve polisin müdahalesini beklemeden bulunduğu yerden hızla ayrılmış, aylar önceden bu gibi olaylarda ve bazı gizli görüşmelerde kullanılmak üzere tutulmuş ve avukat yazıhanesi olarak düzenlenmiş bu daireye gelmişti. Meydanın hali, pencereden ancak sonlarını izleyebildiği arbede ve kargaşa, büyük sayıda ölü ve yaralı olabileceğini düşündürüyordu. Böyle bir saldırı beklemiyorlardı. Taksim'deki mitinge katılmaları engellenemeyen bazı silahlı sol grupların liderliğiyle yapılan centilmenlik anlaşmalarına rağmen, üzerlerinde silah bulundurmalarının engellenemeyeceğini biliyordu. Üstelik, alanın ajan provokatör kaynadığından da emindi. Yine de katliam demek olan böyle bir eyleme girişebileceklerini sanmamıştı. İlk silah sesi, ilk ateş ne taraftan gelmişti çıkaramıyordu. Sular İdaresi'nin önünden mi, yoksa otelin üstünden mi? Sular İdaresi'nin önünde Arnavutçu ve Mao'cu gruplar vardı. Interkontinental'in girişleri ise aldıkları istihbarata göre günlerce önceden denetim altına alınmış ve ön cephedeki odaların tümü bugün için kapatılmıştı. Kanlı sonuçlanacağı besbelli olan böyle bir eylemin amacı, işçi hareketinin solun yükselişini ve kitleselleşmesini engellemek olduğu kadar illegal partinin güçlenmesinin ve legale çıkma adımlarının önünü kesmekti besbelli. Neresinden bakılırsa bakılsın, yollar iki adrese çıkıyordu. Kontrgerilla ve anti-Sovyetik Mao'cu Goşist gruplar. Giderek iyice ustalaştığı soğukkanlı taktikçi yaklaşımıyla kanlı olaydan amaçlarına hizmet edecek bir sonuç çıkarıp çıkaramayacaklarını hesaplamaya koyuldu. Bütün sorun parti güdümündeki sendikaları, dolayısıyla partiyi barışçı bir gösterinin mağdur kanadı, partinin soldaki en önemli rakipleri ve düşmanları olan Goşist ve Maocu hareketleri ise kontrgerillanın işbirlikçisi provokatörler olarak gösterebilmekti. Bu becerilebilirse olaylar ve akan kan boşa gitmemiş olacak, parti ise beklenenin aksine güç ve sempati kazanacaktı. Ülkü ve belki çocuğun da bir miting alanında olduğu neden sonra aklına geldi. İçi ürperdi. Ya başlarına bir şey geldiyse? Eli telefona gittiyse de vazgeçti. Bir süre eve doğrudan bağlantı kurmaktan kaçınması gerekiyordu. Daha sonra bir telefon kulübesinden arayabilirdi. Karısını uzun yıllardan beri görmediği eski bir sevgili gibi düşündü. 5 yıldan beri süren evlilikleri sakin bir adaya benziyordu. Karısını fırtınalı, yorucu, yıpratıcı bir ilişkiyi ardında bırakıp sığındığı bir ıssız ada. O için için kaynayan bir yeraltı suyu gibidir. Ne kadar dayanabilir bu ıssızlığa? Peki ben bu ıssızlığı bozmak için ne yapıyorum? Papatyalarla mimozaların savaşında bile bir demet papatya almayı yıllardır unutup meydanı mimozalara terk etmedim mi? Kadın erkek ilişkisi, hele de evlilik, bir paylaşmaysa eğer yıllardır paylaştıkları şey o adanın ıssızlığıydı. Evi, odaları, yatağı, mekanları paylaşıyorlardı. Yatağı paylaşıyor muyuz? Aynı yatakta yatıyoruz demek daha doğru belki de. Çoğunlukla yorgun argın geç gelir, yatağa geç girerdi. Ülkü ya uyumuş ya da okuyor olurdu. İlişkilerini arzu ve cinselliğin yönlendirmediği açıktı. Pek de sık olmayan sevişmelerinden sonra ara sıra bu da gerekir, ilişkinin devamına ve sağlığa yararlıdır düşüncesi saplanırdı kafasına. Karısının ne düşündüğünü ise anlayamazdı. Cinsellik ve tensel tutkular hiçbir zaman Ömer Ulaş'ın yaşamının baskın duyguları olmamıştı. İlk gençliğinde arkadaşlarıyla birlikte Eskişehir'in dış mahallesindeki genel eve gittiklerinde içindeki duygu, merak ve erkekliğini arkadaşlarına olduğu kadar kendine de ispat isteğiydi. İri yarı, ablak yüzlü, hafif çekik gözlü, çıkık kelmacık kemikli, Tatar asıllı kadının yanında çelimsiz bir küçük oğlan gibi kalmış, ellerinden başlayarak bütün vücudu buz kesmiş, kadının bütün çabalarına ve deneyimine rağmen işi becerememişti. İlkinde hep böyle olur demişti kadın, seveceğim bir abla edasıyla. Karşısında çırılçıplak duruyor ve çocuğun organını okşuyordu. Yarın ya da ne zaman canın çekerse yine gel. Sana gencecik bir kız vereceğim. O daha çok hoşuna gider. Sonraki yıllarda ne zaman bir cinsel deney yaşasa Tatar genel ev kadınını hatırlamıştı. Sana gencecik bir kız vereceğim. O daha çok hoşuna gider. Derken sesindeki hüznü hiç kıskançlık duymadan meyve satan bir manav gibi müşterinin beğeneceği meyveyi sunmasını, en önemlisi de alay etmeden, küçümsemeden cesaretlendirişini. Genel eve bir daha gitmeyebilirdi ama birkaç gün sonra yine gitti. 16 yaşındaydı, arkadaşlarının anlattığı müstehcen hikayelerden aklında kalan tek şey bazı erkeklerin iktidarsız olduğuydu. Asıl öğrenmek, denemek, ispatlamak istediği şey ise iktidardı. Kadın sözünü tutmuş, pembe beyaz, gencecik bir kız vermişti ona. Bak bu iyiliği kimseye yapmam. Bizim burada herkes kendine çalışır. Ama sana içim ısındı demişti. Yarım saat sonra evden bir kuş kadar hafiflemiş çıkmıştı. İktidarsız değildi, üstelik zevk de almıştı. Tam 6 yıl önce bir kucak mimozayla ve içkiden çok duygularının yoğunluğunu verdiği sarhoşlukla başka bir dünyadan gelmiş gibi kollarını atılan Ülkü'yü ilk öptüğünde içinde şehvetten çok daha derin bir duygu, sakin ve yumuşacık bir sevgi vardı. Karısıyla neleri ne kadar paylaştıklarını düşündü yeniden. Ütopyamızı, dünya görüşümüzü, düşüncelerimizi, sosyalizm ve devrim savaşımını paylaşıyoruz. Doğru muydu bu basma kılıp sözler? Paylaşıyorlar mıydı gerçekten? Ya da neyi, ne kadar paylaşıyorlardı? Ülkünün son yıllarda gerek teoride, gerekse eylemde aldığı yol küçümsenecek gibi değildi. Ömer Ulaş'ın karısı olmasa çok daha önemli yerlere gelebilirdi. Ama Ülkü'nün bu durumdan hiç rahatsızlığı yoktu. Benim inancım var ama imanım yok. Bir de canım, harekette yükselmek için ön koşul olan iktidar hırsım yok demişti bir gün. Biraz alınmış, burulmuştu. Benim ve merkezdekilerin iktidar hırsı içinde olduğumuzu söylemek istiyor. Bunun küçük burjuva bir hırs değil, sınıf adına, sınıfın kurtuluşu için beslenen bir hırs olduğunu kavrayamıyor düşünmüştü. Şimdi savaş alanına dönmüş, Taksim Meydanı'nı seyrederken ve radyodan verilen ilk haberleri dinlerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor. Soruşturma sürüyor. Karısına bir an önce ulaşmaktan, Ülkü'nün sağ salim evi bulduğunu öğrenmekten başka bir şey istemiyordu. Günlerdir evinden, karısından, çocuktan ayrıydı. Yorgundu, endişeliydi. Önünde çok daha zor günlerin olduğunu biliyordu. Şu birkaç gün kopacak fırtınanın şiddeti geçtikten sonra eve dönerken ne yapıp yapıp karısını kocaman bir demet papatya götürmeye karar verdi. Arın Murat, 12 Eylül 1980 darbesinin ardındaki güçleri, darbeyi izleyen yılları 80-90 arasını anlatmaya başlamıştı şimdi. Anlatımının odak noktası olaylar değil, 12 Eylül'de 5 generalin darbesiyle başlayan süreç boyunca devlet aygıtının içindeki, onun deyimiyle çekirdek devleti nasıl güçlendiği ve görece bağımsızlık kazanmaya başladığıydı. Artık bütünüyle izleyemediği, dikkatinin dağılmaya başladığı konuşmanın havada yakaladığı bir cümlesi kendisine yollanmış bir mesaj gibi geldi ülkeye. Tıpkı legal sol partilerin içindeki illegal merkez gibi diyordu Arın. Bütün parti aygıtına egemen olan, partiyi yönlendiren aslında o merkezdir. Devletler için de aynı şey geçerlidir. Sadece Türk devletinde değil, diğerlerinde de. Bir örnek vermemi isterseniz, NATO ülkelerinin tümünde ülkeye göre çeşitli adlar alan, son olarak İtalya'da Gladio, yani kılıç adını taşıdığı ortaya çıkarılan ve şu sıralarda tasfiyesine uğraşılan gizli çekirdek gibi mesela. Demokratik geleneği zayıf ülkelerde bu türden merkezlerin daha geniş eylem alanı bulduklarını, daha bağımsız ve vahşi davrandıklarını, siyasal cinayetlerden, ülkeler arası barışı tehlikeye sokan provokasyonlara kadar bir dizi yasa dışı işe karıştıklarını görüyoruz. Devlet, baskı politikalarını daha rahat uygulayabilmek için bu illegal yapıları kullanmaya çalışırken, kendinin bu yapılar tarafından kullanılmakta olduğunun bilincine çoğu zaman geç varıyor. Avrupa Birliği'ne aday üyelik sürecindeki Türkiye'de günümüzün sorununun ekonomik gelişme yanında ve ondan daha fazla demokratik, saydam hukuk devletini yaratmak olduğunu düşünüyorum. Bunun güç olacağının, sözünü ettiğim yapıların direneceğinin, bu direnişin çok sert de olabileceğinin bilincindeyim. Ama halkımızın da özlemi olan laik demokratik Türkiye'yi yaratmaya kararlıyız. Amaca kilitlenmek, diye mırıldandı Ülkü kendi kendine. Arın Murat'ı dinlerken anlattığı o geçmiş günlere dalıp Ömer'i anımsamıştı. İki erkeğin nasıl birbirlerinden bu kadar farklı ve birbirlerine bu kadar benzer olduklarını ilk kez o anda kavradı. İkisi de tutkuyla, hırsla, inançla başka her şeyi feda etmeye her an hazır olarak amaca kilitlenmişlerdi. Amaç ister devrim, ister devlet olsun, gerçekte bir ve aynıydı. İktidar. Ve şimdi Arın Murat, karşısındaki yüksek sahnenin ortasında, şarap rengi bir örtüyle kaplı konuşma masasının arkasında, eğer işin içinde bir başka hesap, bir başka oyun yoksa, başladığı her yeni cümle, söylediği her yeni sözle amacını ihanet ediyordu. Tıpkı Ömer'in yaptığı gibi. Konuşmacı sustu. Konferans salonunda soru dolu bir şaşkınlık dolaştı. Ön sıralarda oturan elçilik mensupları ve istihbarat görevlileri şaşkındı. Sayıları umulandan fazla olan Fransız ve diğer yabancı basın mensuplarının sıralarında bir dalgalanma gözleniyordu. Kürsüye doğru yönelip yeni bir metin olup olmadığını, hükümetin konuşmanın özüne ne ölçüde katılacağını, daha fazla açıklama yapıp yapmayacağını soruyorlardı. Bayanlar baylar, konuşmam tümüyle kendi adımadır. Bunu başta da belirtmiştim. Dağıtabileceğim yeni bir metin yok. Konuşmanın başında sizlere dağıtılan yazılı metin Türk devletinin resmi görüşünü yansıtmaktadır. Benim sözlerimi ek açıklamalar olarak kabul edin lütfen. İzninizle bitirmek istiyorum. Tüm soruların cevapları konuşmamın içinde var. Daha fazla açıklama gereği duymadığımdan basın toplantısı yapılmayacaktır. Ülkü, adamın gözlerindeki bakışı, yüzünün ifadesini yakalamaya çalıştı. Dikkati çekmemek için kürsüden oldukça uzakta, arka sıralarda bir yere oturmuştu. Işık da kötüydü, hiçbir ayrıntı seçemiyordu. Ama Arın'ın da kendisine baktığını, gözlerini aradığını, söylediklerinin onayını gözlerinde görmek istediğini biliyordu. Bakışları buluştu, birbirlerine belli belirsiz gülümsediler. Uzun bir yolun yorgun yolcuları. Yıllar önce de bakışları böyle karşılaşmıştı. Soğuk bir kış günü, buza kesmiş Moskova'da, Kızıl Meydan'ın ortasında, böyle sevecen değil, buz gibi bakmışlardı birbirlerine. Başında Sovyet bürokratlarının ve seçkinlerinin giydiği cinsten şık bir vizon kalpakla Arın Murat büsbütün uzun boylu ve yakışıklı görünüyordu. Protokol gereği Lenin'in mozolesini ziyarete gelmiş resmi bir heyetin ortasındaydı. Ziyaretçi kuyruğunun hemen yanında durmuş, kendilerini kuyruğun önünden içeri alacak resmi görevliyi bekliyorlardı. Arın paltosunun yakasını kaldırmış, yanındakilerle bir şeyler konuşuyordu. "Bunlar Türk galiba," demişti Ömer. "Türkçe konuştuklarını duydum. Uzaklaşalım buradan. Kızıl Meydan'da fazla dolaşmamamızı söylerler hep. Haklılarmış demek." Ömer'in başıyla işaret ettiği tarafa, Kremlin'in duvarları önündeki mozoleye doğru bakmış ve Arın'ı görmüştü. Rusça "gidelim" diye bağırdığını hatırlıyor. 8-10 metre öteden duyulabilecek kadar yüksek sesle. Arın'a duyurmak için. Arın o tarafa baksın diye bağırmıştı. Parti gizlilik koşulları, Sovyet yoldaşlar hiçbiri umurunda değildi. Gidelim diye bağırıyor ama olduğu yerde çakılıp kalıyor. Hava çok soğuk. Buz tutmuş meydan, Lenin'in ziyaretçileri, bir de kalın keçe çizmeleri ve keçeden paltolarıyla karları süpüren yaşlı çöpçü kadınlar dışında neredeyse bomboş. Kremlin'in kızıl yıldızlarının, masal kitaplarından fırlamış altın yaldız kubbeli rengarenk işli bir küçük kilisenin, Lenin'in mozolyesinin dayandığı pembe kiremit duvarların, karla kaplı damların, Gum'un revaklı cephesinin donmuş beyazla yakut ve tuğla kızılının yarattığı bir tablonun ortasında kürk yakalı paltosuyla heykel gibi duruyor. Arın başını sesin geldiği yana çeviriyor. Onu görmemesi mümkün değil. Bakışları karşılaşıyor. Bir an, sadece kısacık bir an. Gözlerini ilk kaçıran, arkasını dönüp yanındakilerle konuşmaya devam eden Arın oluyor. Belki beni güç duruma düşürmemek için ama kim bilir, belki de kendini korumak için. Ömer'in kolunda meydanın kuzey köşesini, Moskova nehrinin rıhtımına doğru yürürken, Arın'ın arkasından baktığını hissediyor. Dönüp bakmak, küçük bir işaret göndermek için dayanılmaz bir istek duyuyor içinde, direniyor. Arkana bakmayacaksın. Asla bakmayacaksın arkana. Orpheus, dönüp bakarsan, Eurodiki'yi bir daha hiç kavuşmamacasına kaybedersin. Kocasına sokuluyor. Kalın yül eldivenin içinde bile üşüyen elini, Ömer'in paltosunu cebine sokuyor. İşlerinden birini tanıyorum gibi geldi bana diyor. Tanıyorsan daha iyi ya, o zaman onlardan yana hiç bakmamalıydın. Her iki tarafta burada Türklerin bulunduğunu, parti okulunun olduğunu, harekete destek verildiğini apaçık biliyor ve her iki tarafta bildiğini bilmiyor görünüyor. Bunun adı da devlet politikası oluyor galiba. Geçen gün uluslararası ilişkiler dersinde kafası karışık yoldaş sayılmayı göze alıp Zagladin'e Sovyetlerin Türkiye'deki 12 Eylül cuntasına neden destek verdiklerini sordum. Önce ortalık buz kesti. Zagledin bunu nereden çıkardığımı sorunca Pravda'da başka yayınlarda çıkan yazılardan bir dizi örnek verdim. Hani şu hepimizin kanını donduran ama kardeş parti politikasına saygı uğruna bağrımıza taş bastığımız generaller Türkiye'yi imar ediyor veya Bolşoy Balesi Ankara'yı fethetti haberleri, karşılıklı iyi niyet ziyaretleri, Türkiye'de hapishaneleri dolduran komünistler, solcular konusunda hiçbir başvuru, hiçbir dayanışma gösterisi yapılmaması gibi şeyler. Bana ne dedi biliyor musun? Devlet politikasıyla parti politikasını ayırmak gerek dedi. SSCB devleti uluslararası ilişkilerinde büyük devlet politikası yürütmek zorundaymış. Parti ise bağımsızmış ve mesela bizleri burada barındırıyor, destekliyormuş. Sanki bu ülkede parti ile devlet ayrı ayrı şeylermiş gibi. Sayfa 228. Bunu da söyledin mi Zagledin'e? Artık büsbütün intikasız belleyecekler seni. Korkma, bunu söylemedim. Söylememe gerek de yok zaten. O bunu benden daha iyi biliyor. İtikat meselesine gelince sanırım buralarda bizden, yani Türkiye'den gelenlerden daha itikatlisi pek yok. Bizler ne de olsa asker milletin çocuklarıyız. Devlet geleneğimizle imanımızı da eklersen gözlerimizi kapar vazifemizi yaparız. Soru sormayız, soru soranı da sevmeyiz. Partimiz 65 yıldır AB Parti'nin sözünden çıkmamış. Çıksa mıydı sence? Bilmiyorum. Galiba kafam gerçekten karışmaya başladı benim. Bunu bir tek sana söyleyebilirim. En yakınımsın. Kocamsın. Ama galiba bu konuları açabileceğim son kişi de sensin. Sorumlu ve önemli bir yerdesin. Alman Partisi'nde olsun, SBKP'de olsun saygınlığın var. Hatta bana sorarsan buralarda bizim partiden tek ciddiye aldıkları adam sensin. Abartıyorsun. Bence sorunları da abartıyorsun canım. O Türkleri görmek sinirlerini bozdu senin. Kuşkusuz iyi gitmeyen bir sürü şey var. Benim kafama da bir sürü soru takılıyor. Örneğin düşüncenin, ideolojinin, politikaların adeta donmuş olması, toplumun yaratıcı dinamizmini gösterememesi, bürokratik işleyiş, daha da önemlisi komünist insanın 70 yıldır yaratılamamış olması. Burada yıllarca kalınca uzaktan görmediğimiz çok şeyi içinde yaşayarak görüyoruz. Kafamızdaki, hayalimizdeki ideal sosyalist toplumu arıyoruz. Bulamayınca hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama o şimdilik bir ütopya. Ütopyaya varmak için daha yüzyıllar gerek. Yolun başındayız henüz. İnsanlık tarihinde 70 yıl nedir ki? Bir saniye bile değil. Moskova Nehri buz parçalarını sürükleyerek akıyor. Kremlin'in kuleleri, nehir boyunca yükselen kızıl duvarları, yaldızlı kubbeler, yakut yıldızlar, bilim kurgu hikayelerinden fırlamış Stalin gökdelenleri, sağ yumruğu havada, sol elinde orak çekicini bir meşale gibi göğe kaldırmış dev bir işçi posteri. Yaşasın proletarya, yaşasın devrim. SBKP kongresinden kalmış olmalı. Heyecanlarımız, umutlarımız, inançlarımız, bizi biz yapan, hayatımıza anlam veren her şey. İnsanlık tarihinde 70 yıl bir saniye bile değil, doğru. Ama insanın ortalama ömrü 70 yıl bile değil henüz. Kaç kuşak geçecek, kaç kuşak. Söylemek istediği sözcüğü kendine saklıyor. Kocamdan bile çekinmiyor muyum yoksa? Belki de asıl kendimi itiraf etmekten korkuyorum. Kaç kuşak harcanacak demek istemiştim aslında. Kaç kuşak savaşacak diye bitiriyor cümlesini. 12 Eylül sonrasında başlayan sürgün yaşamının Moskova durağının uzun, çok uzun sürdüğünü düşünüyor. Elinde Fransa'dan aldığı, bütün sınır kapılarında kuşkuyla ve nedenini kavrayamadığı bir aşağılama ile evrilip çevrilen siyasal mülteci pasaportuyla Paris, Amsterdam, Hamburg, Berlin, Leipzig, bir yılı aşkın süredir kentten kente dolaştıktan sonra gönderildiği Moskova, adanmış topraklarıydı. Büyük bir lütuf yapıyormuşçasına kasılarak, "Nihayet eşine kavuşturuyoruz seni yoldaş," demişlerdi. Özel konuların ve özel istemlerin hoş karşılanmadığını biliyordu. Yine de göze almış, çocuk için üstelemişti. Çocuğu anneannesiyle bırakıp Paris'e yeni bağlantılar kurmaya giden tekstilci iş kadını kimliği ve kılığıyla İstanbul'dan ayrıldığından beri bir yılı aşkın süre geçmişti. Bu konuyu Moskova'da düşünürsünüz, gerekli başvuruları yaparsınız. Sovyet yoldaşlar da anlayış gösterirler, demişlerdi. Batı'da kaldığı sürece seyrek de olsa eve telefon edebiliyor, Fransa'da yaşayan bir akraba kimliğiyle annesine, oğluna mektup yazabiliyor, hatta küçük hediyeler bile gönderebiliyordu. Oysa Moskova bir başka dünyadır, öteki dünyadır. Sınırı aşıp da karşı tarafa geçtin mi, köprüleri atmışsın demektir. Bu sonsuz ormanlar, stepler, ırmaklar ve sonsuz düşler, heyecanlar, umutlar ülkesine geldiğinden beri 3 yıl geçmişti. Çocuk hala Türkiye'deydi. Ömer'in çocuğun gelmesini gerçekten isteyip istemediğini, bu işe söylediği kadar güçlü sarılıp sarılmadığını ölçemiyordu. Konu son kez açıldığında, "Umut için gerçekten iyi olur mu buraya getirmemiz bilmiyorum," demişti Ömer. "Öncelikle yer sorunu var. Şu tek odayı çocukla nasıl bölüşeceğiz? Sonra yarın öbür gün ne olacağımız, nereye gönderileceğimiz belli değil. Çocuk tam buraya alışmışken, hadi başka bir ülke, başka bir dil. Büsbütün kötü olur diye korkuyorum. 3 yıl önce Almanya üzerinden Moskova'ya ilk geldiği günü hatırlıyor. Geceydi. Ömer'in havaalanında bekleyeceğini söylemişlerdi. Elinde Doğu Almanya'dan verilmiş tuhaf bir pasaport vardı. Heyecanlıydı. Kocasını parti merkezinde veya yurt dışındaki başka bir merkezde görev almak üzere Türkiye'den ayrıldığı günden beri görmemişti. Ömer'i Yeşilköy Havaalanı'ndan Umut'la birlikte geçirmişlerdi. "En kısa zamanda sizi de aldırmanın yolunu bulacağım," demişti Ömer. Umut, uçak havalanıp gökyüzünde kaybolana kadar babaya el sallamıştı. Sonra içlerinde büyük bir boşluk ve hüzünle küçük eve dönmüşler. Ana oğul birbirlerine sarılıp arka bahçeye açılan verandadan hanım ellerinin altına oturmuşlardı. Umut nedensiz bir ağlama tutturmuş. Annesi her zamanki gibi Ömer'e kızıp söylenmişti. "Şuncacık çocukla karını yalnız bırakıp çekip gitmek kolay. Hiç anlamıyorum. Ne biçim karı kocalık bu? Bizim anlayışımıza göre koca ailenin reisidir. Bir yere gidilecek mi? Hep birlikte gidilir. Türkiye'deki üniversitelerin suyu mu çıktı? Elbet ona da bir yer bulunurdu. Üstelik üniversite şart mı? Sindikalardaki işi de iyiydi. Size rahat batıyor." Tartışacak hali yoktu. Anlatabileceği kadarını anlatmayı yeğledi. "Önümüzdeki günlerde Türkiye'de çok şeyler olacak anne," dedi bıkkın bir sesle. "Sen de biliyorsun. Her gün birileri öldürülüyor. Bir yerlere bomba konuyor. Ömrümüz cenaze törenlerinde geçmeye başladı. Kimler öldürülmedi ki? Hatırla, Cavit Orhan Bey'i sen de tanır severdin. Ne efendi adam, ne iyi hoca derdin. Sosyalistlikle, komünistlikle ilgisi yoktu onu." Bile vurdular. Abdi Bekçi'yi düşün. Neden öldürdüler onu? Daha 2 gün önce Kemal Türkleri vurdular. DİSK Genel Başkanı'nı. Çalıştığımız yerlere, sendikalara, gazetelere her gün yüzlerce ihbar geliyor. Ülkücülerin temizlenecekler listesinde Ömer'in adı ilk sıralardaydı. Huzurun kaçmasın diye sana söylemedik. Kadın böyle zamanlarda hep yaptığı gibi burnunu çeke çeke ağlamaya başladı. "Ben sana hep söyledim bu işlere bulaşma diye. Bari şu çocuğa acısaydınız. Yarın size bir şey olsa bu çocuk." "Yakında ilk fırsatta çocukla ben de Ömer'in yanına gideceğiz anne. Merak etme. Bak ben sana bugüne kadar hiç böyle şeyler söylemedim. Sen zaten telaşçısındır diye pek çok şeyi anlatmamayı yeğledim. Ama Türkiye gerçekten büyük bir alt üstlüğe, çok kötü bir yere gidiyor. 12 Mart falan gibi de değil bu defa. Şili'de, Arjantin'de, Endonezya'da olanların tekrarlanmasından korkuyoruz. Eğer bir aksilik olursa, ne bileyim, mesela ben Umut'u alamadan kaçmak zorunda kalırsam ya da tutuklanırsam, öldürülürsem dememişti, çocuğa sahip çıkacağını biliyorum. Korkma, böyle olmayacak. Sadece tedbir diye söyledim. Ama her şeye hazırlıklı olmak gerek. Temmuz sıcağında küçük evin arka verandasını saran hanım ellerinin kokusu yan bahçedeki şebboyların baygın kokusuna karışıyordu. Umut ağlamayı bırakmış, sıcaktan kaçıp gölgeli bir köşeye serilmiş, tekir kediyle oynamaya başlamıştı. Arılar hanım ellerinin ve bakımsız güllerin arasında dolaşıyor, serçeler ağacın üstünde kurumuş dutları didikliyordu. Kendini bıraksa orada, verandada, hanım ellerinin altında, eski şezlongda bir ömür boyu uyuyacak kadar yorgundu. Ömer'in gidişinden bu kadar etkileneceğini, içinde böyle derin bir boşluk, böyle bir yalnızlık duyacağını düşünmemişti. 8 yılı aşkın beraberlikleri, ülkede yaşanan bunca olaya, onları da önüne katmış sürükleyen fırtınaya, bir köşe başında vurulma ya da bir gece yarısı tutuklanma kaygılarına rağmen duygusal olarak dingin bir limandı. O limanda fırtınalar etkili olmaz. Dalgalar kabarmaz, zaman zaman çıkan ılıman rüzgarlar suları şöyle bir ürpertir geçerdi. Kendilerinden, özel yaşamlarını hiç söz etmeden çok konuşurlar, sosyalizmin ve devrimin meselelerini ancak birbirlerine bu denli güvenen kişilerin yapabileceği kadar açık yürekle tartışırlardı. Genç kadın, evliliğinin sorunsuz, fırtınasız, dingin havasının tutku eksikliğinden kaynaklandığını, evlilikte karşıdakinden ne kadar az şey beklersen o kadar huzurlu olacağını bilecek kadar deneyim sahibiydi. Evlilikte çıtayı alçak tutacaksın ki aşmaya çalışırken düşüp kapaklanmayasın, derdi şaka ederek. Ömer'in bu sözleri için için alındığını bilir, yine de söylerdi. Böylece neye karşı olduğunu tam bilmediği hıncını da çıkarmış olurdu. Oğlu ile birlikte sığındığı sakin bir limandı Ömer. Ve işte gitmişti. Asıl ait olduğu yere, devrim ve iktidarın düşlerinin ülkesine dönmüştü. Ülkü Şeremetiyova havaalanına indiğinde kar vardı ve ortalık kararmıştı. Devrim hayallerimizin büyülü şehri, 3 sosyalist kuşağın Kâbesi, kendimize özgü garip bir romantizmimizin dekoru. Moskova'yı böyle hayal etmişti hep. Lacivert gökyüzünde dalgalanan kızıl bayraklarla ve kızıl yıldızlarla pırıl pırıl, karlı ve soğuk. Moskova hayallerini boşa çıkarmamıştı. Soğuk, karlı, pırıl pırıl ve muhteşemdi. Pasaportu kontrol edilirken birkaç dakika beklemesini söylediler. Dakikalarca süren uzun bir bekleyişten sonra ayrı bir kapıdan geçirerek küçük bir odaya aldılar. Ömer'le karşılaşacağını ummuş, içini öyle hazırlamıştı ama kocası ortalıklarda yoktu. Kötü Türkçe konuşan Özbek ya da Kırgız suratlı genç bir adam kendisini karşılamaya geldiğini söyledi ve hoş geldiniz dedi. Ömer nerede diye soracakken vazgeçti. Partide kimse kendi adını kullanmaz. He de Moskova'da. Kocamın beni karşılamaya geleceğini söylemişlerdi dedi ürkek bir sesle. Sizi ona götürmek üzere buradayım, merak etmeyin. Bindikleri siyah Volga otomobil, karlı ormanların arasındaki geniş yoldan geçerken çevreyi görmeye çalışıyor. Nazım'ın karlı kayın ormanları bunlar. Hani geceleyin yürüdüğü, efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver, nerede elin diye hüzünlendiği, sonra şoseyi tren yolunu aşıp ovaya kavuşunca 25 kilometreden pırıl pırıldır Moskova diye umutlandığı ormanlar. Hiç görmediği bu şehri ne kadar iyi tanıdığını düşünüyor. Araba ormanların arasından sarılıp çok geniş, çok ışıklı bir bulvara giriyor. Lenin Bulvarı diyor adam. Şimdi buradan Gorki'ye gireceğiz. Burada her şey, ormanlar, ağaçlar, caddeler, yollar, meydanlar, binalar, heykeller, afişler, her şey dev boyutlarda insana hem büyük bir güç ve iktidar duygusu veriyor hem de eziyor. İki yanında görkemli ama biraz asık suratlı, biraz kasvetli, hepsi aynı hizadaki sıra sıra pencereleri ve dümdüz cepheleri yüzünden belki de. Binaları olan ışıklı, pırıl pırıl geniş caddelerden geçip bir sokağa sapıyorlar. Otomobilden inince havadaki kar kokusunu duyuyor. Ulu kayın ağaçlarının çevrelediği küçük bir parkın karşısındalar. Ağaçlar, küçük park, yol, kaldırımlar ve damlar, her yer bembeyaz. Ayakları bileklerine kadar kara gömülüyor. Moskova size en güzel yüzünü gösteriyor diyor adam. Bavulunu indirirken, yazın bazen Afrika kadar sıcak olur bu kent ama bana sorarsanız Moskova'ya kış yakışır. Okula veya kışlaya benzeyen büyük bir yapının orantısız derecede küçük ana kapısından içeri giriyorlar. Burası kötü aydınlatılmış bir iç avlu. İki yanda döne döne üst katlara çıkan 2 merdiven var. Karşılamaya gelen adam sağdakine yöneliyor. Şerif yoldaş sizi yukarıda bekliyor diyor. Sıra sıra kapıların bulunduğu uzun bir koridorun en sonundaki odanın kapısı vurmalarına bile gerek kalmadan hemen açılıyor. Ömer geldiklerini pencereden görmüş olmalı. Ölçülü bir hareketle karısına yaklaşıyor, bir sevgiliyi, özlenen bir kadını kucaklar gibi değil, eski bir dostu kucaklar gibi sarılıp yanağından öpüyor. Sonra adamın elindeki bavulu alıp içten teşekkür ediyor. Adam neşeli bir sesle, "Eşinizi teslim ediyorum," dedikten sonra aceleyle ortadan kayboluyor. Karlar altındaki Moskova'nın ortasında, çok yüksek tavanlı, geniş, kötü aydınlatılmış bir odada, 3 yıl sonra yeniden karşı karşıyalar. Bu defa karısına heyecanla sımsıkı sarılıyor, yüzünü öpücüklere boğuyor. Genç kadının gözleri pencerenin önüne yerleştirilmiş tahta çalışma masasının üstündeki bembeyaz papatyalara ilişiyor. "Evet canım, papatyalarını unutmadım. Ne yazık ki Moskova'da bu mevsimde papatya bulunmaz. Başka çiçek de bulunmaz zaten. Bahara kadar bu yapma papatyalarla yetineceksin." Üzerinde leylek resmi olan ince uzun bir şişenin metal kapağını özenle açıyor. "Senin şerefine alkollü içki kuyruğunda saatlerce bekleyip konyak aldım. En iyisi bu değil tabii. Ermeni konyağı çok güzeldir ama pek bulunmuyor. Vodka sevmezsin bilirim. İyi vodka bulmak da sandığın kadar kolay değil. Kaliteli vodkaları sadece turistlere satış yapan Berioskalarda bulabilirsin. Ama oralara da biz gidemeyiz. Ülkene hoş geldin canım. Hadi şerefe." Konyakların filmdeki gibi ayakta karşı karşıya yudumlarken Ömer'in eskiden bu kadar hızlı ve istekli içmediğini düşünüyor. İçki de hep ölçülüydü. Hatta zaman zaman beni fazla içmemem için uyarırdı. Adam kadehine yeniden konyak dolduruyor. Karısını elinden tutup duvara yaslanmış açılır kapanır kanepeye oturtuyor. "Yorgunsundur," diyor. "Evet biraz. Biraz da heyecandan belki de. Berlin üzerinden geldim. Yolculuk o kadar uzun sürmedi." "Bizimkiler nasıl?" "Tanıdık kimseyi görmedim. Bu işleri bilirsin. Herkes gizli kapaklı. Tanımadığım biri geliyor. Yoldaş, partiden talimat aldık. Şöyle böyle yapacaksın," diyor. "Yapıyorsun." Sorunların çözülmesini beklerken bir süre Doğu Berlin'de buraya benzeyen bir dairede kaldım. Honecker'in sarayının, şaka etmek istedim kızma, yani parti merkezinin arkasında bir yerdi. Pencereden bakınca Spree'nin kanallarından birini, bir de Honecker'in muhafızlarını görüyordum. Almanca sözlüğe baktım, sokağın adı Serçe Çıkmazı'ymış. Adam karısına sevgiyle, özlemle sarılıyor. "Her zaman münafıksın sen," diyor gülerek. "İtikadın yok senin. Bir şey değil, benim de siyasal kariyerimle oynayacaksın. Neyse, Moskova'nın büyüsü seni yola getirir." Kadehinde kalan konyağı bir dikişte içip yenisini dolduruyor. Dışarıda usul usul, lapa lapa kar yağıyor. Kaç yıl oldu? İşte yine kış, yine her yanda kar var. Ama buz tutmuş, kaygan, katı bir kar bu. Benim içim de öyle diye düşünüyor Ülkü. İçimdeki dinginlik mutluluktan değil, kas katı bir kederi kabullenim şimdiden. Moskova'nın büyüsü seni yola getirir demişti Ömer. Moskova'nın büyüsü imanımı, inancımı artıracağına, hüznümü ve kuşkularımı artırdı. Moskova'nın büyüsü bizi yaklaştıracağına, her geçen gün biraz daha uzaklaştırıyor. Kocası boynunu paltosunun yakasına gömmüş, Moskovalı işçilerin giydiği türden kulaklıklı keçe kalpağını kaşlarına kadar indirmiş yanında yürüyor. Eldivenli elleri adamın paltosunun cebinde buluşmuş. Elimi sıkıca kavramıyor, itmiyor da. Onun elini tutan, yakınlaşmaya çalışan da bendim zaten. Ne kadar uzun zamandan beri sevişmediklerini, birbirlerine sarılmadıklarını, hatta dokunmadıklarını anımsayıp içi burkuluyor. Kadın-erkek ilişkisi, aşk ilişkisi dokunmaktır. Etin çekimi ve temasıdır her şeyden önce. Elini yavaşça çekiyor. "Koluma tutun istersen," diyor adam. "Yerler çok kaygan, düşebilirsin." Bir an umutlanıyor. Adam elini neden çektiğini sormak istiyor belki de. O duygularını kolayca dışa vurabilenlerden değildir. Ama hayır, hiç sanmam. Farkında bile değil. Aramızdaki buzlar, giderek yoğunlaşan yabancılık umurunda değil onun. İşleri zorlaştıran, karıştıran, hep daha fazlasını isteyen benim.